Ayrım 13. Kürtçülük. 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 141. Sel sürecinde Kürtçülük. Rumeli tamamdır. Avrupa Anadolu'ya odaklanıyor. 1878-1918. Kürtlerden söz eden ilk anlaşma Ayastefanos Anlaşması. 3 Mart 1878. Anadolu'da sev süreci Ayastefanos Anlaşması ile başlar. Ayastefanos yurdumuzun parçalanması anlamında Rumeli'nin sevri Anadolu'da da sev süreci başlangıcıdır. Siyasi Kürtçülük bu süreçte yaratıldı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan zaferle çıkmış olan Rusya 3 Mart 1878 günü İstanbul hükümetine Ayastefanos Yeşilköy Barış Antlaşması'nı dikte etti. Bu antlaşma ana vatan Rumeli'yi parçalayıp bitirdi ve aynı zamanda Anadolu'nun parçalanması sürecini yani sev sürecini başlattı. Türkiye'de Ermeni sorunu sev sürecinde alevlendi. Siyasi Kürtçülük de bu süreçte yaratıldı ve körüklendi. 1878 yılında başlayan sev süreci 1920'de sev barış antlaşmasının İstanbul hükümetine dikte etilmesiyle noktalandı. Ve 10 Ağustos 1920 tarihinde İstanbul hükümetine imzalatılan Sevr Anlaşması'nda Anadolu toprakları üzerinde bir büyük Ermenistan ve bir özel Kürdistan kurulması da öngörüldü. Atalarımız Anadolu'nun salgını, İstanbul'un yangını, Rumeli'nin bozgunu demişlerdir. 1877-1878 Türk-Rus Savaşı Rumeli Türklüğünün görülmemiş bir bozgunu oldu. Gelmiş geçmiş bütün felaketleri bastırdı ve ulusal bir felaket haline aldı. Rus Panislavistleri Balkanlarda Bulgarlara büyük bir yurt açabilmek için oralardaki Türk halk kitlelerini yerlerinden söküp attılar ve kırdılar. 7 ay içinde 400 bin kadar Türk kılıçtan geçirildi ve sinekler gibi ezildi. Kılıç artığı 1 milyon kadar Rumeli Türk'ü de perperişan Trakya'ya, İstanbul'a ve Batı Anadolu'ya sığındı. 10 Aralık 1877'de Plevne'nin düşmesi üzerine Rus orduları Balkan dağlarını aşıp İstanbul kapılarına dayandı. Kuzeydoğu Anadolu'da da Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt düştü ve bütün bu bölge Rus işgali altına girdi. O yörenin Türk Müslüman kitleleri de perişan edildi. Ayrıntı için bakınız Bilal Şimşir, Rumeli'den Türk Göçleri, Belgeler, Cilt 1, 93 Muhacereti, 1877-1878, Cilt 2, Bir Geçiş Yılı, 1879, Cilt 3, 1880-1885, 2. Basım, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1989. 3 Mart 1878 günü Ayastefanos'ta, Yeşilköy'de, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında ön barış anlaşması imzalandı. Ayastefanos veya Yeşilköy, başkent İstanbul'un kapısı demekti. Rus ordusu buraya kadar gelmiş, burada karargah kurmuş ve Rusya barış antlaşmasını da burada Türklere dikte etmişti. Payitaht İstanbul Rus ordusunun top menzilindeydi. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti'nin Rumeli kanadı bitirildi. Romanya, Sırbistan ve Karadağ Türk egemenliğinden tamamen çıktı. Osmanlı Devleti'nin bu topraklar üzerindeki bütün hakkı hukuku sona erdi. Bir büyük Bulgaristan prensliği kuruldu. Hukuken özerk, fiilen bağımsız olan Bulgar prensliği, Tuna'dan Ege Denizi'ne kadar Osmanlı topraklarından başka, Kosova ve Manastır vilayetlerini tamamen, Batı Trakya ile Selanik vilayetinin de bir kısmını yutuyordu. Yeni kurulan Bulgaristan, Avrupa'daki Osmanlı topraklarını ikiye bölüyor ve İstanbul'u sürekli bir tehdit altında bırakıyordu. Bosna ve Hersek de özerk oluyordu ve buranın kaderini Rusya ile Avusturya belirleyecekti. Girit, Tesalya ve Arnavutluk'ta ıslahat yapılacak, yani bu topraklarda özerkliğe hazırlanacaktı. Ayastefanos Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun jeopolitik dengesini alt üst etmişti. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti ondan önceki Türk devletlerinden farklı olarak yalnız bir Asya devleti değildi. Hem Asya hem Avrupa devletiydi. Marmara Denizi kıyısında kuruldu. Çok geçmeden Marmara'nın batısına, Balkanlara veya Rumeli'ye sıçradı. Ondan sonra Marmara Vihveri'nin iki yakasında simetrik olarak serpilip büyüdü. Devletin ilk başkenti Anadolu'da Bursa, ikinci başkenti Rumeli'de Edirne oldu. İmparatorluk Rumeli'de kuruldu. Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Türk kuvvetleri Edirne'den yürüyerek mutlu bir Mayıs gününde İstanbul'u fethetti. İstanbul'un fethiyle devlet tabii başkentine ve jeopolitik dengesine kavuştu. Doğuda Anadolu'nun kanadı, batıda Rumeli kanadı, orta yerde başkent İstanbul. Osmanlı İmparatorluğu'nun asıl anavatanı veya metropol toprakları işte bu bölgelerdi. Tuna ile Dicle arasıydı. Anadolu Türklüğü ile Rumeli Türklüğü imparatorluğun kurucu unsurunu, özünü oluşturuyordu. 1877-78 Türk-Rus Savaşı Rumeli Türklüğünü büyük ölçüde tasfiye etti. Ardından gelen Ayastefanos Antlaşması ile anavatanın Rumeli kanadı kaybedildi. Bu bakımdan 1920'lerde Sevr Antlaşması Anadolu için neydiyse Ayastefanos Antlaşması da Rumeli için oydu. Evet, Ayastefanos Antlaşması Rumeli'nin Sevr Antlaşması'ydı. Şu farklı ki Sevr Antlaşması imzalanmış fakat yürürlüğe konamamıştı. Ayastefanos Antlaşması ise imzalanmış ve bazı değişikliklerle yürürlüğe konup uygulanmıştır. Ayastefanos Antlaşması ile Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya terk edildi ve Rusya Anadolu içinde büyük bir tehdit, bir tehlike oluşturmaya başladı. Dahası Ayastefanos Antlaşması'na konan bir madde ile Anadolu'da Ermeniler için reform yapılması öngörüldü. Bu, topraklarımız üzerinde bir Ermeni devleti kurulmasına doğru bir ilk adımdı. Yani Rumeli'nin Sevr Antlaşması'dır dediğimiz Ayastefanos Antlaşması, Anadolu bakımından da Sevr'e doğru gidişin ilk adımı oldu. Rumeli'den sonra Anadolu'nun da parçalanmasına kapıyı açtı, yurdumuzu içeriden de parçalamaya ortam hazırladı. Ayastefanos Antlaşması'nda şu madde de yer aldı. Madde 16. Ermenistan'da, Doğu Anadolu'da, Rus işgalinde bulunan ve Türkiye'ye geri verilecek olan toprakların Rus askerince boşaltılması, oralarda iki devletin, Türkiye ile Rusya, iyi ilişkilerine zararlı karışıklıklara yol açabileceğinden, Babı Ali, Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel durumun gerektirdiği iyileştirmeleri ve reformları zaman yitirmeden gerçekleştirmeyi ve Kürtler ile Çerkezlere karşı Ermenilerin güvenliğini sağlamayı üstlenir. Bu maddeyle Kürt ve Ermeni adları ilk kez bir uluslararası antlaşmaya sokulmuş oldu. Anadolu'da bir Ermenistan'dan söz ediliyordu. Kürtler bu hayali Ermenistan için bir engel, Anadolu'da yaşayan Ermeniler için ise bir tehdit sayılıyordu. Osmanlı hükümeti Kürt ve Çerkez tehditine karşı Ermenileri korumak için Rusya'ya karşı yükümlülük altına giriyordu. Başka türlü söylersek Anadolu'nun parçalanmasına doğru adım atılıyordu. Rusya 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nın 7. maddesiyle Rumeli'yi parçalamıştı. Ayastefanos'un 16. maddesiyle de Anadolu'yu parçalayabilirdi. Ayastefanos'un değiştirilmesine doğru. Ayastefanos Antlaşması İngiltere'yi telaşlandırdı. İngiliz-Rus rekabeti yeniden kızıştı. Antlaşma Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt'ın Rusya'ya katılmasını öngörüyordu. Bu Rus kazanımları İngiltere'nin stratejik çıkarlarına ters düşüyordu. Rusların daha Kars'a girdikleri günlerde İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Henry Layard Londra'nın dikkatini bu yöne çekti. Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u topraklara katmasının İngiltere'nin hayati çıkarlarına şu bakımlardan ters düştüğünü uzun uzun anlattı. 1. Rusya, Orta Asya ve Hindistan Müslümanlarının gözünde gittikçe genişleyen ve önüne durulmaz bir devlet olarak büyük nüfus kazanacak ve Büyük Britanya İmparatorluğu'nun Asya'daki nüfuzunu sarsabilecekti. 2. Rusya, bundan böyle Anadolu ve İran içlerine doğru kolaylıkla yayılabilecek, gerek Anadolu'yu, gerek İran'ı etkisi altına alabilecekti. Batum, Rusların Karadeniz harekatına bir üs olacaktı. Batum ve Kars, Ruslara Doğu Anadolu'nun yolunu açacak, onların Fırat ve Dicle havzasına kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacaktı. Rusları, Ermenistan platosundan daha ileri geçirmemek gerekiyordu. 3. Bu Rus yayılması İngiltere'nin Hindistan'a giden en kestirme yolunu kapatacaktı. İngiltere bir gün herhangi bir nedenle Süveyş kanalının kendisine kapatılabileceğini düşünerek Hindistan'a giden ikinci bir yolu açık tutmak zorundaydı. Bu yol Doğu Anadolu'dan geçebilir, Fırat ve Dicle vadileri olabilirdi ve en kısa yol buydu. 4. Rus yayılması İngiliz ticaretini baltalayacaktı. Batum limanını ve Kars'ı ele geçiren Ruslar, Türklerin Asya topraklarına ve Kuzey İran'a giden yolu ele geçirmiş olacaklardı. Böylece şimdi Trabzon'dan ve Erzurum'dan geçen ticaret yolu Batum'a yönelecekti. İngiliz malları ağır vergilerle karşı karşıya kalacaktı. Dolayısıyla İngiltere'nin Batı Asya ile olan ticareti kesintiye uğrayabilecekti. Bütün bu nedenlerle İngiltere, Doğu Anadolu topraklarının Rusya'nın eline geçmesini engellemeye çalışmalıydı. Bilal Şimşir, British Documents on Ottoman Armenians, İngiliz belgelerinde Osmanlı Ermenileri 1. 1856-1880 Türk Tarih Kurumu yayını Ankara 1982 sayfa 135-140 numara 50. İngiltere, Ayastofunus Antlaşması'nı değiştirmek ve İngiliz çıkarlarıyla bağdaştırmak için vakit yitirmeden hem Rusya ile hem de Osmanlı hükümeti ile gizli görüşmelere girişti. Doğu Anadolu, Asya'da İngiliz-Rus çıkar çatışmasının düğüm noktalarından biri durumuna geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'e göre Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u geri alması, geri kalan Doğu Anadolu halk kitleleri üzerinde öyle derin etkiler yaratacak ki sonunda bu kitleler Rusya'nın kucağına düşebilirlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu toprakları bir kez daha parçalanıp Rusya tarafından yutulabilirdi. Böyle bir gelişme Büyük Britanya'nın doğudaki çıkarlarını derinden etkiler diyordu. Turkey No 36 sayfa 1-2 numara 1 ve Şimşir British Documents on Ottoman Armenians 1 sayfa 177-178 numara 72. İngiltere ile Rusya arasında yapılan gizli görüşmelerde Ayastofunus Antlaşması'nın Rumeli'ye ilişkin maddelerinde bazı değişiklikler yapılması için anlaşmaya varıldı. Fakat Rusya Kars, Ardahan ve Batum'dan vazgeçmedi. 30 Mayıs 1878 günü imzalanan gizli İngiliz-Rus anlaşmasında şu hüküm yer aldı. İngiltere, Kars, Batum ve Ardahan'ın Ruslarda kalmasını, buna mukabil Rusya'da Doğu Beyazıt'ı Türklere iade etmeyi kabul etmektedir. İngiltere ile Osmanlı hükümeti arasında da 4 Haziran 1878 günü gizli bir anlaşma yapıldı. Kıbrıs Anlaşması olarak da bilinen bu anlaşmaya göre eğer Rusya, Kars, Ardahan ve Batum'u elinde tutup da ileride Osmanlı Devleti'nin Asya topraklarından bir bölümünü daha ele geçirmeye kalkarsa İngiltere silahla Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti. Buna karşılık Osmanlı Devleti Kıbrıs Adası'nın yönetimini İngiltere'ye bırakıyordu. Kıbrıs Antlaşması'na belki Kıbrıs'ın İngiltere'ye bırakılmasından daha önemli şu cümle de konmuştu. Buna mukabil Zat-ı Padişahı dahi Anadolu kıtasında bulunan Hristiyan ve sair tebaasının iyi idare ve korunmaları hakkında devletin İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında sonradan kararlaştırılacak olan lüzumlu ıslahatı yapacağını İngiltere Devleti'ne vaat eder. Bu cümle Ayastofunus Antlaşması'nın 16. maddesinin daha ustaca kaleme alınmış şekliydi. Burada kullanılan Hristiyan ve sair tebaa ifadesiyle öncelikle Ermeniler ve Kürtler kastediliyordu. Padişah, tebaasının iyi yönetilmesi ve korunması için reform yapmaya söz veriyordu. Ayastofunus Antlaşması üzerine hemen harekete geçen, kısa zamanda hem Rusya hem Osmanlı hükümetiyle anlaşma imzalayan İngiltere, aynı zamanda Ayastofunus Antlaşması'nın değiştirilmesi için Berlin Kongresi'nin toplanmasına öncülük etti. Ayastofunus'tan Berlin'e. 4 Haziran 1878 tarihli Kıbrıs Antlaşması'na göre Anadolu'da yapılacak reformlar İngiltere ile Osmanlı hükümeti arasında sonradan kararlaştırılacaktı. İngiltere'nin öncelikle Ermeniler için reform istediği anlaşılmaktadır. Berlin Kongresi öncesindeki günlerde yapılan İngiliz diplomatik yazışmaları bu konuda aydınlatıcıdır. Bu yazışmalardan birkaç örnek. 18 Mart 1878 İngiliz Büyükelçi Layard Dışişleri Bakanı Lord Derby'ye şunları yazıyor. Bugün Ermeni Patriği Narses'in mektubunu size postaladım. Hatırlayacağınız gibi Patrik, geçen yıl Ermenilerin Türk idaresinden memnun olduklarını, Rusya'ya geçmektense Türklerin idaresinde olmayı tercih ettiklerini söylemişti. Bugün beni ziyaret eden aynı şahıs, o zamanki şartlar öyleydi. Bugün durum değişti. Rusların savaştaki başarıları ve Ayastofunus Antlaşması'na Ermeniler hakkında bir madde koymuş olmaları önceki durumu kökünden değiştirdi demektedir. Ermenilerin vaktiyle Türkiye'yi desteklemeleri yüzünden bugün kötü duruma düştüklerini, bu yüzden toplumun kendisini, patriği, sorumlu tuttuğunu ve taşlayacağını, Rusya'ya bırakılan Ermeni topraklarıyla ırktaşlarının büyük kısmının Rusya'ya transfer edilmiş olacağını, Avrupa Türkiye'sindeki Balkanlardaki Hristiyanlara özellik verilmek üzere olduğunu, bu durumda doğal olarak Ermeniler de kendilerine de aynı ayrıcalığın verilmesini istediklerini belirtti. Van ve Beyazıt taraflarında Kürtlerin Ermenilere saldırıları yüzünden Ermenilerin Müslümanlara karşı nefretlerini artırdığını, bu durumun düzeltilmesi için Baba Ali'ye yapılan başvuruların boşuna olduğunu, Ermenilerin şimdi kendi haklarını almaya kararlı olduklarını, diğer yerlerdeki Hristiyanların da aynı şeyi yapacaklarını, adaletten ve Avrupa müdahalesinden istediklerini alamazlarsa Rusya'ya başvuracaklarını ve Rusya'ya katılıncaya kadar huzursuzluğu devam ettireceklerini söyledi. Ermenilerin özellikle Hristiyan hükümet kurma taleplerinin kongrede, Berlin Kongresi'nde dikkate alınacağına inandıklarını sözlerine ekledi. Patrick, Prens Bismarck'a gönderdikleri ve Ermeni isteklerinin desteklenmesi taleplerini içeren mektubun örneğini bana gösterdi. Patrick bu mektubu Royce aracılığıyla gönderdi. Royce, bildiğiniz gibi Ermeni toplumu liderleriyle son zamanlarda yakın temastadır. Amacı onları padişaha bağlılıktan uzaklaştırarak Rus politikasını geliştirmektedir. Patrick'e Ermenistan'dan neyi kastettiğini sordum. Van, Sivas, Diyarbakır'ın büyük kısmı, Kilikya Krallığı, Suriye'nin kuzey sınırı, Tarsus Dağları'nın denize kadar olan geniş sahayı kapsadığını beyan etti. Buralarda nüfus çoğunluğunun Müslümanlarda olduğunu hatırlatmam üzerine evet öyledir ama Müslümanlar da yönetimden şikayetçidirler. Kendilerine mal ve can güvenliği getirecek Hristiyan yönetimini kabul ederler dedi. Kongre'nin, Berlin Kongresi'nin bunu kabul edeceğini zannetmediğimi söyledim. Eğer kabul etmezlerse bu bölge kendisini Rusya'ya ilhak ettirinceye kadar ayaklanacaktır diye cevap verdi. Patrick daha sonra Rusya'ya Gürcistan ve Ermenistan'da sivrilmiş Ermeni generalleri ve erleri bulunduğunu, onların kendileriyle ilgilendikleri ve temasları olduğunu, basit bir rahip olan kendisinin dünyevi emeli bulunmadığını ama halkının bu arzularına karşı çıkmayacağını belirtti. Avrupa Türkiye'sindeki Balkanlardaki Hristiyan toplumlara özel kurumlar verilmesinin Türk İmparatorluğu'nun öteki bölgelerindeki halkların da benzer özellik, umut ve arzularını kamçılama tehlikesi taşıdığını evvelce arz etmiştim. Patrick'le konuşmam bu görüşümü doğrulamaktadır. Ermenilerin bu hareketi de belki Balkanlardaki Hristiyan toplumları örneğinin bir sonucudur. Aynı hareketi Suriye dahil diğer bölgelerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlarda da er geç beklemeliyiz. Belki Afrika'dakiler de Baba Ali'den tamamen kopmayı arzu edeceklerdir. Türk İmparatorluğu'nun parçalanması belki bazıları için istenen bir husustur. Fakat İngiltere en azından bunun sonucuna hazır olmalıdır. Patrik'in çizdiği Ermenistan'a özellik verilmesi sonunda bu toprakların Rusya'ya katılmasına gider. Rusya'nın bu kadar geniş Anadolu topraklarını alıp sınırlarını Suriye'ye kadar genişletmesi İngiltere'nin çıkarlarıyla ne kadar bağdaşır? Patrick görüşmemizin gizli kalmasını rica etti. Layard'dan Derby'ye yazı 18 Mart 1878 numara 365 gizli ve şimşir British Documents on Ottoman Armenian Spear sayfa 159-161 numara 64 25 Mart 1878 Büyükelçi Layard'dan Lord Derby'ye güvenilir bir kişi tarafından bana verilen özerk Ermenistan eyaleti tasarısına ilişkin muhtıranın örneği ilişikte sunulmuştur. Ermeni patriğinin görüşüne uyuyor, yalnız Kilikya tasarlanan Ermenistan dışında bırakılmış. Bu belge Avrupa'daki Türk topraklarında kurulmak üzere bulunan özel kuruluşların benzerlerinin Asya'da da kurulması mahiyeti ve hedefi gütmekte, bu yolda kışkırtıcılık etmektedir. Ermeniler sempati gösterilmeye, düşünülmeye ve İngiltere'nin desteğine layıktırlar. Kuşkusuz onlar için kongrede, Berlin Kongresi'nde bir şeyler yapılmalıdır. Özellikle Anadolu'nun doğu vilayetlerinde gelecekte iyi ve adil bir yönetim ile onları Kürtlerin devamlı saldırılarından koruyacak önlemler alınmalıdır. Ermeniler kendi ülkelerinde sakin, çalışkan, tok gözlü, genelde tarımla uğraşan, Müslümanlarla iyi ilişkilerde bulunan insanlardır. Müslümanlar da Kürtlerin yasa dışı hareketlerinden acı çekmektedirler. Türk idaresindeki bütün Hristiyan toplulukları içinde Ermeniler Müslümanlara en yakın olanlardır. Onlarla barış içinde iç içe yaşarlar, içli dışlıdırlar. İstanbul'da Türkçe konuşan Ermenilerin miktarı Türkçe konuşan Rumlardan daha çoktur. Onları memnun etmeli. Rusya'ya başvurmalarını önlemek için onlara adalet ve serbestliği içinde muamele etmelidir. Layard'dan Derbi'ye 25 Mart 1878 numara 401 gizli ve Şimşir British Documents on Ottoman Armenians 1 sayfa 162-163 numara 66. 13. ayrımın sonu sayfa 149.